Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3'de 1399, Hicri Gameli 8, Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 23 Aralık 2020 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sana sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 2020 yılında Lübnan gelişmeleri ve din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Ulaştırma Bakanı, bazı ülkelerin Ukrayna uçağıyla ilgili tutumlarının siyasi olduğunu söyledi. Güvenlik Konseyi nükleer anlaşmanın yürürlüğü için toplandı. İran, COP ile ilgili yeniden müzakereyi reddetti. Şimdi haberler.
İran Ulaştırma ve Şehirleşme Bakanı Muhammed İslami, bazı yabancı ülkelerin Ukrayna uçağının nasıl düştüğüne dair öne sürdükleri iddiaların ve bahanelerin siyasi maksatlı olduğunu söyledi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de İran Press haber ajansına demeç veren İslami, Ukrayna uçağının düşmesine ilişkin son ve teknik raporun artık son aşamalarında olduğunu belirterek şöyle dedi. Uçağın kara kutusu Uluslararası Hava Kuruluşu temsilcilerinin huzurunda incelendi ve onunla ilgili son rapor da hazırlandı. İslami, Ukrayna uçağının düşmesinin insan hatası olduğunu belirterek, İslami İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin bu konuyu netleştirdiğini söyledi. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düşmüş, 167 yolcu ve 9 mürettebat ölmüştü. Uçaktaki yolcuların çoğu İran uyrukluydu ve uçuştaki 32 milyon da Kanada, Afganistan, Ukrayna, İngiltere ve İsveç pasaportuna sahiplerdi. Kanada Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada söz konusu uçak kazasının insan hatasından kaynaklandığına inanmadığını iddia etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak bilinen nükleer anlaşma ile ilgili 2231 sayılı bildirinin uygulanmasına ilişkin 6 aylık bir raporun sunumu amacıyla video konferans aracılığıyla dün oturum düzenledi. El Cezire kanalına göre Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi, Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell'in temsilcisi sıfatıyla yaptığı açık konuşmada, Amerika'nın nükleer anlaşmadan kanun dışı ve tek yanlı çıkışına ve de Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemesine değinmeden, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yerini dolduracak başka bir formülün olmadığı belirtti. Tahran ve Brüksel arasında işbirliğinin bazı sorunlara rağmen devam ettiğini ve Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik iktisadi yaptırımları kaldırmasına yana olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin söz konusu yetkilisi İran'dan da nükleer faaliyetlerini durdurmasını isterken, nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın taahhütlerini azaltma kararı alması girişiminden geri adım atmasını istedi. Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek yanlı çıkması ve İran'a yönelik yaptırımları arttırması ve nükleer anlaşma karşısında Avrupa Birliği'nin İran'ın nükleer anlaşmadan doğan iktisadi çıkarlarını sağlamaya dayalı verdikleri sözlerini yerine getirmemeleri nükleer anlaşma sürecini zora sokmuştur.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtiravanchi, kapsamlı ortak eylem planı COEP ve 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararı ile ilgili yeniden bir oturum düzenlenmesinin Amerika'nın bir hezimeti daha olduğunu belirterek, kararla ilgili her türlü düzeltme, yeniden müzakere veya uzatılması önerisi 2231 nolu karara aykırıdır ve İran için kabul edilemezdir dedi. Tahtiravanchi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 10. COEP raporunun incelenmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son 4 yılda Amerika İran aleyhine 1500 ambargo uyguladı ve tüm İran ekonomisini hedef almıştır. İran'ın COEP'ten sağladığı tüm menfaatleri hedef almıştır. Amerika hükümetinin son ana kadar devam etmesi beklenilen ambargolar tam bir ekonomik savaştır ve burada silah yerine ekonomi kullanılmaktadır dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahtiravanchi, Amerika'nın insani malların ambargodan muaf olmasının yalan olduğunu belirterek, İran'ın bugün batılı ülkelerin Saddam'a sağladığı kimyasal silahlarla yararlanan kişilerin ilaçları almakta zorlandığını söyledi. Tahtiravanchi, Amerika ambargolar İran halkı aleyhine olmadığını iddia etmektedir. Bu ikiyüzlülüktür, zira ambargolar toplumun en zayıf katmanlarını hedef almaktadır dedi. Tahtiravanchi, General Süleyman'ın vahşice terörüne değinerek, Amerika Cumhurbaşkanı'nın direkt emriyle yapılan bu terörün uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.
Dün insan hakları gruplarına oluşan bir koalisyon, Amerikan hükümetine İran'ın korona aşılarına erişimini sağlama ve garanti etme çağrısında bulundu. Washington Post'a göre insan hakları grupları açıklamada, yaygın yaptırımların İran'ın koronavirüs aşılarına erişimini engellememesi gerektiğini vurguladılar. Söz konusu insan hakları kuruluşlarının yayınlanan ortak bildirisinde, Trump yönetimi İran'ın aşı ödemelerinin bloke etmemeli, diğer ülkelerden aşı tedarik etmeye çalışmasında engel çıkarmamalı cümlesine yer verdi. Son aylarda koronavirüsün dünya çapında ve İran'da da yayılmasının ardından birçok uluslararası kuruluş, insan hakları grubu ve Türkiye, Rusya, Pakistan ve Çin dahil olmak üzere ülkeler İran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Amerika'nın İran'a yönelik başta ilaç olmak üzere sağlık teçhizatları ve temel maddelerin İran'a satılmasını engelleyen yaptırımlardan dolayı başta korona hastaları olmak üzere ilaç ve sağlık teçhizatlarına ihtiyaç duyanların durumunu zorlaştırdı. Ancak Beyaz Saray yetkilileri İran'a karşı azami baskı siyaseti çerçevesinde yaptırım yaklaşımı konusunda ısrar etmeye ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni yaptırımları açıklamaya devam ediyor.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı, İran ve Türkiye arasındaki parlamento ilişkileri iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesinde önemli bir role sahiptir dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Türkiye'nin İran Büyükelçisi Derya Örs'le görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişine atıfta bulunarak İran ve Türkiye'nin komşuluk ve kardeşliğe dayalı ilişkilere sahip olduğunu söyledi. İkili ilişkilerin çeşitli alanlarında bölgesel ve uluslararası forumlarda iki ülkenin ortak konumları ve işbirliğini hatırlatan Emir Abdullahyan şunları söyledi. Mevcut durumda Tahran ve Ankara'nın bölgede kalıcı güvenliğin sağlanmasına yardımcı olma politikası, barışın sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Görüşmede Türkiye'nin İran Büyükelçisi Derya Örs, Ankara-Tahran ilişkilerinin güçlendirilmesine de vurgu yaparak, İran-Türkiye ilişkilerinin geçmişine bakılırsa sonuçta bu durum iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini göstermektedir, dedi. Türkiye'nin İran Büyükelçisi bölgedeki ve uluslararası arenadaki iki ülke arasındaki işbirliğini krizlerin çözümünde başarılı bir deneyim olarak nitelendirerek düzenli ve sürekli görüş alışverişlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli etkileri vardır, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti dünyada teknoloji ve mühendislik alanında bilim üretiminin büyümesinde öncü oldu. İslam dünyası bilim atıf veri tabanı sitesi Başkan Vekili Muhammed Cevat Dehkani, İran'ın dünyada teknoloji ve mühendislik alanındaki bilim üretim büyümesinde en öne geçtiğini ve bilim sıralamasında 11. sırada yer aldığını bildirdi. İran'ın dünya bilim ve mühendislik üretimi büyümesine lider olduğunu belirten Dehkani, 2020'nin sonuna yaklaşıyor olsak da 2020'de bilim üretimi henüz tamamlanmadı. Scopus atıf veri tabanına göre bu yılı 2019 ile kıyaslandığında İran'ın teknoloji ve mühendislik alanında 25 bilim ülkesi arasında bilim oranının büyümesinde lider konuma geldiği görülmektedir, dedi. İran'ın 2020'de toplam dünya bilim üretimindeki payının yaklaşık %1.98 olduğuna dikkat çeken Dehkani, ayrıca 2020 yılında dünyanın ilk 25 ülkesi arasında 2019'a göre pozitif büyüme gösteren tek ülke İran'dır, dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 251 kişinin daha koronavirüsten vefat ettiğini ve 19.256 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 251 kişi öldü, 3.309 yeni hasta tespit edildi ve 19.256 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam vefat sayısı 18.602'ye, toplam vaka sayısı da 2.062.960'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre dün 5.192 olan ağır hasta sayısı bugün 5.008'e düştü. 32.110 kişi daha iyileşti ve hastalığı atlatanların sayısı 1.866.815'e ulaştı. 192.316 yeni testle birlikte toplam test sayısı 22.827.953 oldu. Gelişmelerle ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ankara'nın yeşil ışık yakılması halinde işgal altındaki Filistin'le ilişkilerini sürdürmek istediğini açıkladı. Mizan Haber Ajansı'na göre Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caş'ın Amerikan sesine verdiği demeçte ırkçı İsrail'in bir adım atması halinde Türkiye'nin iki adım atabileceğini dile getiriyor. Caş'ın bir olumlu tavır olması halinde Türkiye'nin Mart ayı itibariyle Siyonist İsrail'e büyükelçi atamasının da mümkün olabileceğini söylüyor Caş'ın. Mavi Marmara olayının ardından Türkiye ve ırkçı İsrail arasında bir başka kazanın daha yaşanmasının istenmediğini, iki ülkenin arasındaki ilişkilerin ve güvenliğin son derece önemli olduğunu belirtti. Mavi Marmara, Gazze'ye 2010 yılında yardım götüren konvoydaki en büyük gemiydi. Gazze'ye yönelik ambargoyu kırmayı amaçlayan gemi yoldayken terör rejimi İsrail güçleri gemiye baskın yapmış ve olayda 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra Türkiye ve ırkçı İsrail arasında ilişki tam olarak hiç düzelmedi. Amerika ve çevre ülkelerin girişimleri de tam anlamıyla sonuç vermedi. Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ırkçı İsrail'in güvenlik güçlerinin Filistinli protestoculara yönelik müdahalesi sonrası Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çektiler. ırkçı İsrail ve Türkiye arasında gerilimin önemli bir yansıması da Siyonist İsrail'in Türkiye'nin bölgede gerginlik yaşadığı Yunanistan ve Mısır'la ittifaka gitmesi oldu.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın ihtilafları diyalogla çözme yanlısı olmadığını, aksine gerginliği artırma siyaseti izlediğini söyledi. Hulusi Akar açıklamasında şöyle dedi: "Komşumuz ne yapıyor? Komşumuz 3 ayda 46 Navtex 1 Ekim'den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz'de toplam 22 eğitim sahası ilan etti. Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz gerginliğin tırmanmasından yana değiliz. Bir an önce barışın ve huzurun gelmesinden yanayız. Maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz, gerginliği artıranlar komşumuz, diyalogdan kaçanlar komşumuz." Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlara işaret eden Bakan Akar, bu sorunları bir şekilde Yunanistan'ın çekilip bunu sanki Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir sorunmuş gibi göstermeye çalışması gerçeklere tamamen aykırı. Sorun varsa Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardır. Bu problemleri Türkiye'ye Avrupa Birliği olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır, beyhude bir gayrettir dedi.
Libya'da ve Afganistan'da Türkiye askerlerinin görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Türkiye ordusu hem Libya'da hem de Afganistan'da 18 ay daha görev yapacak. Bilindiği gibi 27 Kasım 2019'da Libya ve Türkiye güvenlik ve askeri işbirliğiyle iki ülkenin uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını korumak için deniz yargı yetkilerinin belirlenmesi konusunda iki anlaşma imzalanmıştı.
Amerikan Hazine Bakanlığı Salı günü Washington'un Suriye yönelik düşmanca eylemlerinin devamında Suriyeli 7 kişi ve 10 Suriyeli kuruluşu yaptırım listesini aldı. Amerika, Suriye Merkez Bankası ile Suriye'de Şam yönetimine bağlı bazı yetkililer ve kuruluşları yaptırım listesini aldığını açıkladı. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yeni yaptırım kararının Şam yönetimi yetkilileriyle Suriye Merkez Bankası'nı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada yabancı varlıkları koruma ofisine İki yetkili, 9 şirket ve Suriye Merkez Bankası'nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Söz konusu yaptırım kararıyla Şam hükümeti kontrolündeki bölgelerine yapılacak yatırımların caydırılmasının hedeflendiğine işaret edildi. Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin de konuya ilişkin açıklamasında bakanlığın Suriye aleyhinde baskıları sürdüreceğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kudüs dahi Siyonist rejimin işgali altındaki topraklarda Filistin halkının kalıcı egemenliğini öngören bir kararı oyladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 153 lehte, 6 aleyhte ve 17 çekimser oy ile Filistinlerin kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili karar taslağı ezici bir çoğunlukla kabul edildi.
Terör rejimi İsrail'de bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçim kararı alındı. Öfşi rejim İsrail Meclis Başkanı Yarul Levin yaptığı açıklamada yıllık bütçe konusunda yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi. Siyonist rejim medyasında yer alan habere göre seçimin 23 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor. Başbakan Benjamin Netanyahu dün parlamentoda yaptığı açıklamada rakibi Mavi Beyaz İttifak lideri Benny Gantz'ı yaşanan siyasi krizden sorumlu tutmuştu. Irkçı rejim İsrail Başbakanı çok sayıda yolsuzluk dosyalarıyla başı ciddi olarak dertte bulunuyor.
Lübnan'da hükümeti kurmakta görevlendirilen eski başbakanlarından Said Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından büyük bir açılışa ulaşıldığını söyledi. Hariri, atmosfer olumlu ve büyük bir açılım sağlandı. Yeni yıldan önce bir kabine kurma formülüne ulaşmak için çarşamba günü, yani bugün, Michel Aoun ile tekrar görüşmeye karar verdik ifadesini kullandı. Bilindiği gibi Lübnan Başbakanı Hasan Diab, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalar ardından yaşanan halk protestolarının ardından istifa etmişti.
Ermenistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Erivan'ın merkezinde toplanan binlerce kişi Paşinyan'ın istifasını talep etti. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün parlamento binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı sloganların yer aldığı pankartlar açtı. Benzer protestolar Ermenistan Başsavcılığı binası önünde de düzenlendi. Protestocular Cumhuriyet Meydanı'na giden yolları ve Erivan-Vanadzor karayolunu kapattı. Muhalefetin bugünden itibaren ilan ettiği genel greve katılan Erivan metrosu çalışanları da gösterilerde yer aldı.
Ve son haberimiz, Avrupa Birliği Komisyonu COVID-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek amacıyla üye ülkeleri İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması tavsiyesinde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı tavsiye kararında COVID-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek amacıyla hızlı ve geçici tedbirlerin alınmasının önemini koruduğu, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında mecburi olmayan seyahatlerin durdurulması gerektiği belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Filistinli genç Mahmut Kumeyl'in son günlerdeki operasyonu etrafında. ...17 yaşındaki Filistinli genç Mahmut Kumeyl, pazartesi günü şehadet operasyonunda Siyonist rejim İsrail'li askerler tarafından kurşunlanarak şehit düştü. 2020 yılı Filistinler için son 10 yılın en zor yılı oldu. Bu yılda Amerikan Başkanı Trump'ın sözde 100 yılın anlaşmasını gün yüzüne çıkarması ve resmi olarak tanıtması süreci başladı. Bu şeytani planın açıklanması hem de Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Büyükelçiliklerinin katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleşir. Bu sürecin devamında Siyonist rejim İsrail, Batı Şeria'nın bazı bölümlerini İsrail'e ilhak etme planını gerçekleştirmek istedi. Ancak bu sinsi planda Filistin halkının direnişiyle karşılaştı. Bazı Arap ülkeleri Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerini normalleştirerek Filistin'e karşı cinayetlerde suç ortağı oldular. Bu girişimleri sonucu İsrail'li askerlerin Filistin'e karşı şiddet oranı dikkat çekici seviyede arttı. Filistin İletişim ve Bilgilendirme Bakanlığı ise son dönemde 2020 yılının başından geçen Ekim ayına kadar 7 Filistinli çocuğun İsrail'li askerlerce Batı Şeria ve Gazze şeridinin farklı bölgelerinde şehit düştüklerini açıkladı. Çocuklara ilaveten birçok Filistinli İsrail'li askerler tarafından şehit düşürüldü. Bunlardan biri de 2020 yılının son günlerinde İşşadi, yani şehadet operasyonu yapan Mahmut Kumeyl'dir. Amerika'nın yeşil ışık yakması ve kimi Arap ülkelerin Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin yanı sıra bu ülkelerin Filistin meselesine yönelik kayıtsızlığı, uluslararası toplumun sessizliği ve de Filistin içerisinde siyasi ayrılıklar ve ihtilafların devam etmesi, İsraillerin Filistin'e karşı 2020 yılında şiddetin dozunu arttırmasının başlıca nedenleridir. Bu şiddete rağmen Filistinli gençler ve aktivistler İsrail'e karşı savaşmaya ve mücadele vermeye devam ediyor. Filistinli genç Mahmut Kumeyl, İsrail ordusuna yönelik şehadet operasyonunda şehit düştü. Bu şehadet operasyonunun önemli mesajları var. İlk ve en açık mesajı, daha fazla şiddetin Filistinlilerin topraklarını, ideallerini ve dini kimliklerinden vazgeçmelerine neden olmayacağı gerçeğidir. Bir diğer konu da Mahmut Kumeyl'in El-Aksa cami savunması adına bu operasyonu gerçekleştirmesidir. İsrail ordusu Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini engellerken, Filistinliler Mescid-i Aksa'yı dini ve tarihi kimliklerinin sembolü olarak görüyor. Bu bağlamda Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, 17 yaşındaki Filistinli gencin şehit olmasına tepki olarak yaptığı açıklamada, Filistin halkının El-Aksa Camii'ni savunmadaki kahramanlıklarının asla unutulmayacağını, bu şehadetin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık eden radikaller ve Siyonist yerleşimcilere bir uyarı olduğunu vurguladı. Filistinli gencin bu operasyonunun üçüncü mesajı bir bakıma gerici Arap Siyonist İsrail uzlaşmacılarına yöneliktir. Bu operasyon Filistin halkının davasını, kimliğini ve bütünlüğünü savunmak için Arap ülkelerinin desteğini ummaması gerektiğine inandığını gösteriyor. Aslında bazı Arap ülkeleri ile İsrail rejimi arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Filistinlerin kendilerine güveni ve İsrail rejimi ve Arap uzlaşmacılara karşı koyma iradelerinin güçlenmesine yol açtı. Son önemli nokta da şu ki bu şehadet operasyonu Filistin özerk yönetimine, halkın özellikle de Filistinli gençlerin Siyonist rejime karşı direniş yolunu seçtiği mesajını da gösteriyor. Filistin Direniş Komiteleri yayınladığı bildiride Mahmud Kumeyl'in şehit olmasını atıfta bulunarak bu şehit işgal altındaki toprakları ve kutsal alanları özgürleştirmenin ve güvenliği sağlamanın tek yolunun direniş ve cihat stratejisine inanan Filistinli gençleri temsil ediyor. Bu gençler Siyonist düşmanla ilişki kurmayı reddediyorlar ifadelerine yer verdi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da yoksulluk ve açlığın artmasından endişe duyulması etrafında. Covid-19 salgını ve Amerika hükümetinin kötü yönetimi sonucu yaşanan durum nedeniyle bu ülkede ekonomik ve sosyal krizler artmıştır. Öyle ki Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, ülkede açlığın artması konusunda uyarıda bulundu. Harris, Georgia eyaletinde her 7 aileden birinin açlıktan acı çektiğini işaretle, "Bizler Amerika'da açlık krizine şahit oluyoruz ve birçok aile açlıktan acı çekiyor." Ayrıca Georgia'da her 6 aileden biri kirasını ödemekte zorluk çekiyor, vurgusunda bulundu. Amerika'da açlık krizi ve yoksulluğun artması ciddi bir soruna dönüşmüştür. Başkan Trump'ın COVID-19 hastalığını önleme ve kontrol alanındaki yanlış yönetimi, bazen de salgını inkar etmesi, ayrıca uzun süreli karantina uygulamasına muhalefet etmesi, gerekli sağlık ve tıbbi teçhizatın hazır bulunmamasına ilaveten, tedavi masraflarının ağır olması, Amerika'nın dünyada korona vakaları ve kayıpları açısından en başta yer almasına sebep olmuştur. Amerika'da şimdiye kadar en az 18 milyon 400 bin vaka yaşanırken 326 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu şartlar binlerce Amerikalı'nın işini kaybetmesi ve ekonomik krizin yaşanmasına, ayrıca yoksulluğun artması ile toplumun çeşitli kesimler arasındaki sınıf farkının yoğunlaşmasına sebep oldu. Amerikan İnsan Hakları Avukatı Daniel Cook bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Korona salgını öncesinde Batı dünyasında zengin ve yoksul arasındaki fark daha çok Amerika'da yaşanıyordu. Fakat şimdi bu fark daha da artmış bulunuyor. Egemen kesim bu salgını daha çok servet kazanmak ve milyonlarca Amerikalıyı yoksullaştırmak için kullanıyor. Yayınlanan verilere göre korona salgının başlangıcından beri Amerika'nın çeşitli kentlerinde yoksulluk ve açlık birkaç kat daha artmıştır. Örneğin New York'ta aç ve gıda güvenliğinden yoksun olanların sayısı 2 katına ve yaklaşık 2 milyona dayanmıştır. Ayrıca korona salgını nedeniyle çalışma yerlerinin kapatılması ile yardım paketlerine olan talep de yoğun bir şekilde artmıştır. New York Times gazetesinin belirttiğine göre Amerikalı çocukların 1/4 yaklaşık 18 milyon çocuk gıda yardımına muhtaçtır. Bu rakam 2018 yılına oranla %63 oranında artış kaydetmiştir. Amerika Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff Twitter üzerinden paylaştığı mesajda ülkede açlığın artmasının Amerikan siyasetinde dehşet bir yenilginin belirtisi olduğunu yazdı. Tüm bunlar 2020 yılında Amerika askeri bütçesine 740 milyar dolar ayrıldığı bir dönemde yaşandığını unutmamak gerekir. Son 20 yılda Amerika vergi mükelleflerinden en az 10 trilyon doları askeri ve savaş işleri için harcandı. Sadece 11 Eylül olayları ardından yaşanan savaşların yaklaşık 8 milyar dolar direkt masrafları olduğu, buna dolayı dolaylı masraflar da eklenince yaklaşık 40 trilyon dolar Amerika halkının sermaye ve mal varlığı Washington yetkililerinin sınır dışı maceracılıklarına harcandığı anlaşılıyor. Fakat bu paraların sadece onda biri bile Amerika halkının açlık ve yoksulluğunu gidermek veya ülkenin eski altyapılarını onarım ve restorasyonu için harcansaydı, şimdi Amerika bunca ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmazdı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3D 1399, Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1442 ve 23 Aralık 2020 Çarşamba. ...73 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3D 1326'da İranlı ünlü yıldız bilimcisi Zülfünun lakaplı Şeyh Habibullah Sultanabadi Iraki vefat etti. Hicri Şemsi 1239'da İran ortasındaki Erak kentinde dünyaya gelen Şeyh Habibullah Sultanabadi ilk eğitimini bitirdikten sonra astronomiye büyük ilgi duymasından dolayı bu dalda geniş araştırmalarda bulundu. 23 yaşında Necef'e Eşref'e giden Şeyh Habibullah Sultanabadi 10 yıl boyunca İslam ilimler ve Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında çalışmalarda bulundu. Zülfünun İran'a geri döndü ve ülkedeki birçok ilmi ve İslami merkezlerde ders vermeye başladı. Habibullah Zülfünun gerçi fıkıh ve hadis ve Arap edebiyatında eğitim görmüştü ancak onun en fazla ilgi duyduğu bilimsel alanlar nücum ve matematik bilim dallarıydı. ...180 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1262'de ünlü alim ve fakih Hacı Kerbasi vefat etti. Hicri Kameri 1180'de İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Hacı Kerbasi lakaplı Hacı İbrahim bin Muhammed Hasan Horasani Kahi ilk eğitimini aldıktan sonra yüksek eğitim için Kutsal Necif Eşref'e gitti. Fıkıh ve usul bilimlerini Allame Bahrul Ulum ve Şeyh Cafer Kaşfulgıta ve diğer alimlerden öğrenen Kerbasi, Eşaratül Usul, Şevarih, El Hidaya, Minhacül Hidaya adlı değerli eserleri kaleme aldı. ...129 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1313'te İranlı ünlü alim Mirza Muhammed Bağır Zeynül Abidin Hansari İran'ın tarih kenti İsfahan'da vefat etti. Fıkıh ve hadis dallarında büyük yeteneğe sahip olan Hansari bu alanlarda kendi döneminin önde gelen hocalarının izniyle hadis nakletmeye de başladı. ...119 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1323'te ünlü Fazıl ve mücadeleci Şeyh Muhammed Abdü Mısır'ın İskenderiye limanında vefat etti. Tahsiline El-Eser Üniversitesi'nde başlayan Abdü daha sonra özgürlükçü din alimi Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin ders sınıflarına katıldı ve onun düşüncelerinden yararlandı. Esedabadi'nin sürgün edilmesinin ardından Abdü onun yerine ders vermeye başladı. Ancak İngilizlerin sömürgeciliğinin Mısır'da yayılmasıyla birlikte Suriye'ye sürgün edildi. Şeyh Muhammed Abduh, Üstadı Seyyid Cemalettin Esedabadi gibi İslam dünyası ve İslam mezheplerinin birliğini arzu ediyordu ve dünya Müslümanlarının kafirler ve sömürgecilere karşı birleşmelerine inanıyordu. ...72 yıl önce bugün 23 Aralık 1948'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir uluslararası mahkeme kararı uyarınca... ...İkinci Dünya Savaşı'nda bu ülkenin önde gelen 7 lideri idam edildi. Almanya'daki Nürnberg Mahkemesi'nin devamında İkinci Dünya Savaşı'ndaki cinayetkarların yargılanması amacıyla kurulan bu mahkeme... ...25 Japonyalı yetkili yargıladı ki onlardan... 18'i hapse mahkum edildiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sayıştay raporlarında AKP'li belediyeler ile kayyumlu belediyeler usulsüzlük batağında.
Star.
Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması. Tedbirlerin neticesini almaya başladık.
Yeni Asya.
Hukuk reformu deyip sıkı yönetim getiriyorlar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 21 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Türkiye'de aşıyı acil geliştirin baskısı doğru değil başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Çin şirketinin ürettiği ve henüz faz 3 deneme sonuçlarının raporlanmasının bitmediği aşının acil kullanılması kararı çıktı. Aslında karşı karşıya olduğumuz pandeminin yarattığı aciliyete doğru bir karar olmasına rağmen saydamlık eksikliğinden ötürü bu kararda bile yoğun şüpheler tartışıldı. Bakanlık gerçek vaka sayılarını sakladığından ötürü insanların kafasında hep bir acaba sorusu takılı duruyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bakanlık salgında kaybettiğimiz insanların sayısını bile açıklamıyor. Ama başka kaynak ve hesaplamalardan yola çıkarak bakanlığın açıkladığının en az 3 katı kadar daha fazla kayıp verdiğimiz ortada. Aynı vaka sayısına sahip gelişmiş ülkelerdeki ölümlerle kıyasladığımızda acaba bizdeki virüs bize kıyak mı geçiyor diye dalga geçiyor insanlar. Ama felaketten siyasi başarı çıkaramazsınız. Çin aşısı üzerine sanırım bakanlık, faz için deneylerinin bir ön raporu açıklanmadan ve halk saydam bir şekilde bilgilendirilmeden aşılama kampanyasına başlamayacaktır. Bu güvenilirlikle de ilgilidir. En son Nisan ayında yerli aşının kullanıma hazır olacağını duyurdular. Adeta birbirleriyle yarış halinde. Bu çok yanlıştır. Aşı çalışmalarını yürütenler kendilerine göre şüphesiz ki bir çalışma takvimi hazırlarlar. Bakanlar ise ikide bir laboratuvarda boy göstermesinler. Evet, bilgi alıyorlar ama bir bakıyoruz oradaki iyimser takvimi açıklıyorlar. Aşı geliştirme çalışmaları önceden hazırlanan takvime büyük ölçüde uymaz. Zaman sarkar, başka çalışmalar gerekir. Faz 1, 2 ve 3 aşamalarının çok sağlıklı ve tüm uluslararası kurallara göre yürütülmesi gerekirken, kendilerini bakanlıkların hadi bir an önce üretin baskısı altında hisseden araştırmacılar
çalışmaları sıklaştırabilir ve sonuçta üretim aşamasında kısa zamanda hemen sonuç alma sürecine girilir. Bu tehlikelidir. Sonrasında çıkabilecek beklenmedik sonuçların üstesinden gelmek mümkün olmaz. Hem insanımıza zarar veririz hem de uluslararasında sarsılacak güveni tahmin etmemiz mümkün olmaz. Bu nedenle bakanların yerli aşı üretimi üzerinde bağlayıcı açıklamalarından kesinlikle kaçınmaları ve araştırmacıları gönül rahatlığı içinde işlerini gereği gibi yapmaya bırakmaları şiddetle önerilir. Hükümet üyeleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı bir an önce bir başarı hikayesi istiyorlar. Fakat bu başarı hikayesinin onlara değil, yerli aşıyı üreteceklere ait olduğunu da bilmeliler. Aşı üretiminde siyasi şovun yeri olmamalı.
Mehmet Kara 21 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde yoksulluk mesele başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2021 bütçe görüşmelerini tamamlayan meclis yoğun çalışmanın ardından tatile girdi. Zaten bozulan ekonomik dengeler koronavirüs salgınıyla birlikte daha da bozuldu. Enflasyon çift hanelere çıkarken özellikle genç işsizlik resmi rakamlara göre %30'lara tırmandı. Hayat pahalılığı sebebiyle yoksulluk çok arttı. Hiçbir geliri olmayanlar ailelerinin yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor. Böyle bir dönemde doğalgaz, elektrik ve su faturaları hayli kabarık gelirken faturalar ödenememesinden dolayı kapanıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Bu sene ne işçi ne de işveren henüz bir rakam açıklamadı. İşçi, işveren kesimi birbirini kolluyor. Partiler insanca yaşamak için asgari ücretin 3000 liranın üzerinde olmasını istiyor. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında net asgari ücretin bu rakama ulaşması ya da yaklaşması beklenmiyor. Şu anda net asgari ücret 2324 lira. Buna karşılık Kasım ayı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2517 lira. Yoksulluk sınırı ise 8198 lira olarak hesaplandı. Milyonlarca insan açlık sınırının dahi altında olan asgari ücretle geçinmek zorunda. Yoksulluk sınırında maaş alanların sayısı ise nüfusun %20'sini geçmez. Yani bırakın insanların yoksul olmasını, açlar. Durum böyle olduğu halde bütçe görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı demesine ne söylenebilir ki? Sayın Selçuk bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eve ekmek götüremiyoruz diyen vatandaşa eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman bu bana biraz abartılı geldi. Al bu keyif çayını iç demesini hatırlattı. Sayın Bakan'ın yoksulluk uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktığı sözü üzerinden ironi yaparsanız sorunu sorun olarak görmeyebilirsiniz. O zaman ortada sorun kalmaz. Hani merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz sözü vardır ya, tam da bu söz bunu hatırlattı. Oysa ortada böyle bir sorun var. Bütün rakamlar bunu gösteriyor ve millet bunu yaşıyor. Ama bunu sorun olmak görmeniz lazım. Gözünüzü kapatmakla sorun ortadan kalkmıyor. Milyonlarca insan bu sorunu yaşıyor. Sayın Bakan, belki halk ekmek kuyruklarına girip 1 lira ucuz ekmek almıyordur. Ancak arabasıyla geçerken salgın döneminde hiç halk ekmek kuyruklarında bekleyenleri de mi görmedi? Hadi o görmedi, danışmanları hiç olmazsa sosyal medyada paylaşılan bu kuyrukları kendisine iletmiyor mu? Sayın Bakan'ın milyonlarca insanın asgari ücretin altında ya da asgari ücret aldığını, bırakın yoksulluğu, milyonlarca kişinin açlık sınırını yaşadığını bilmemesi mümkün mü?
Hakan Albayrak 21 Aralık tarihli Karar gazetesinde HDP meselesi başlıklı yazısına yer veriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır diyor. HDP kapatılınca ne olacak? Yedeğe çoktan hazır. O da kapatılırsa başka bir parti alır yerine. Bu arada siyasetten ümidi kestirip silaha meyil ettirmeye yönelik PKK propagandasının etkisi belki bir miktar artırılmış olur. Öteden beri yaşanan tecrübe ortada. Bu tecrübenin adı çıkmaz sokaktır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da dediği gibi parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi. Bu böyledir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türk siyasetinin derdinden bize ne? Biz Kürt siyaseti yapıyoruz derseniz daha ziyade Kürt siyasetinin belini büküyor. HDP daha ziyade Kürt siyasetini çıkmaz sokakta oyalayarak sabote ediyor. HDP'lilerin kendileri hariç bu partinin kapatılması fikrine karşı çıkanlar ve dahi bu partili belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını eleştirenler bile yükün ağırlığını iliklerine kadar hissettikleri için HDP ile PKK arasındaki ilişkinin kabul edilemezliğini vurgulama gereğini duyuyorlar. HDP'lilerin kendileri hariç dedim. Ama aslında HDP cenahında da PKK ile yolların net bir şekilde ayrılması gerektiğini savunanlar var. 23 Kasım 2020 tarihli yazımda HDP'li eski milletvekili Altan Tan'ın bu konudaki mülahazalarını nakletmiştim. Kars Belediye Başkanı iken görevden alınıp hapse atılan HDP'li Ayhan Bilge'nin PKK ile ilişki konusunda partisine yönelttiği eleştiriye de bakalım. HDP Kürtlerin bir kısmı ile birlikte Türk kamuoyuna güven verecek adımları atmayı başardığında bunu engellemeye kimin gücü yetebilir? Sorun gerçekten vesayet ve müdahale sorunu ise bunu aşabilmenin tek yolu kendi yetkinliğini artırıp rüştünü ispat etmektir. Siyaset boşluk affetmez. Sorunlarıyla yüzleşip çözecek kapasiteyi sergileyemeyen organizmalara müdahale kaçınılmaz hale gelir. Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir pandikaptır. Bu pandikap HDP'nin hırpalanmasına sebebiyet vermekle kalmıyor, Kürt meselesinin çözümünde yeni ufuklara açılmayı mümkün kılacak siyasi iklimin oluşmasını da zorlaştırıyor. Dahası, çözümden geriye doğru adımların atılmasını mümkün kılan bir siyasi iklime hizmet ediyor bu handikap. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2020 yılında Lübnan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında dünyada yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Lübnan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin en önemli gelişmelerini kısaca gözden geçirmek istiyoruz.
Lübnan 2020 yılında önemli güvenlik ve siyasi eksenli gelişmelere sahne oldu. Gerçekte 2019 yılı Lübnan'da Saad Hariri'nin istifası ile sona ermişti. Ve şimdi 2020'de Hariri bu ülkede yeni kabineyi kurmakla görevlendirildiği ama bir türlü kabineyi kuramadığı bir sırada sona eriyor.
2019 yılında Saad Hariri'nin istifasının ardından Hasan Diab 19 Aralık 2019'da Lübnan parlamentosunda 128 milletvekilinden 69'un oylarını kazanarak yeni kabine kurmakla görevlendirildi. Diab yaklaşık 2 ay sonra yeni kabineyi kurmayı başardı ve Lübnan parlamentosu 10 Şubat tarihinde bir çekimser 20 olumsuz oya karşı 63 olumlu oyla Diab kabinesine güven oyu verdi. Parlamentonun güven oyu için düzenlediği oturuma 128 milletvekilinden 84'ü katılmıştı. Saad Hariri liderliğindeki El Mustakbel Hareketi, Samir Caca liderliğindeki Lübnanlı Güçler ve Velid Can Polat liderliğindeki İlerici Sosyalist Parti milletvekilleri, Diab yönetiminin muhalefet kanadı olarak parlamentonun oturumuna katılmadı. Bu konu Diab kabinesi iktisadi alanda karşı karşıya bulunduğu sorunların yanı sıra siyasi alanda da muhalefetin sabotajlarıyla karşılaşacağını gösterdi.
Bu sorun çeşitli zamanlarda halkın protesto eylemleri, ayrıca muhalefetin kabinenin faaliyeti yolunda engel çıkarması ile kendini gösterdi. Bu süreçte Lübnan'da milli para birimi değer kaybına uğradı ve döviz kurları yükselişe geçti. Başbakan Hasan Diab ise bu süreçte ecnebi aktörleri, ayrıca 14 Mart hareketine yakın olan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Salame'yi bu konuda sabotaj yapmak ve döviz kurlarını yükseltmek, böylece hükümete baskı uygulamakla suçladı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ise defalarca konuşmalarında Amerika terör devleti Lübnan'da döviz kurlarının yükselmesi ve milli para birimi değer kaybetmesinde rol ifa ettiğini açıkladı. Nasrullah şöyle dedi: Amerika terör devleti Lübnan'a dolar girişini engelliyor ve Lübnan'da dolarların toplanarak Suriye'ye gönderildiğini bahane ederek Lübnan Merkez Bankası'na baskı uyguluyor.
Öte yandan Lübnan'da siyasi baskılar artarken 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında korkunç bir patlama meydana geldi. Olayda yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 7000 kişi de yaralandı. Patlamadan sonra Lübnan bir kez daha hükümet karşıtı protesto eylemlerine sahne oldu. Bu eylemler Başbakan Hasan Diab'ın Ağustos 2020'de istifa etmesiyle sonuçlandı. Diab istifa edince Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Mustafa Edip'i yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Ancak iç ve dış odakların sabotajları Edip'in yeni kabineyi kurmasını engelledi. Böylece Saad Hariri Ekim ayının sonlarına doğru son 4 yılda 3. kez Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirildi. Hariri bundan önce 2016-2018 yıllarında Lübnan'da hükümetin başına geçmişti.
Bu süreçte dikkat çeken nokta, Lübnan parlamentosunda 128 milletvekilinden sadece 65'i Saad Hariri'nin başbakanlığına olumlu oy vermesiydi. Oysa Mustafa Edip parlamentodan 90 olumlu oy almıştı. Bir başka ifadeyle Saad Hariri ancak baraj noktasında parlamentodan güven oyu almayı başardı. Ancak bu rakam Hariri'nin yeni kabineyi kurmakta ciddi sıkıntı çekeceğini de ortaya koydu. Nitekim Hariri 2020 yılının sonuna kadar yeni kabineyi kuramadı. Hariri'nin açıklamalarında siyasi olmayan bir kabine kurmak istediğini vurgulaması ve ayrıca Hizbullah ve müttefikleri başta olmak üzere diğer kanatlara yeni kabinete yer vermek istememesi Lübnan'da yeni kabinenin kurulamamasının başlıca nedenleriydi. Böylece Lübnan 2020 yılını da 2019 yılı gibi geçici hükümetle kapattı.
Geçen sene Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Arap dünyasının içindeki önemli bir gerginliğin devam etmesine şahit oldu. Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn arasında Haziran 2017'de başlayan kriz 2020 yılında da devam etti. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleridir. Bu ülkeler Kuveyt'in yaptığı sıkı arabuluculuğa rağmen aralarındaki krizi gideremedi.
Katar yönetimi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği mali ve iktisadi zararları görüşmek üzere 24 Mart 2020'de Maliye Bakanlarının telekonferans yöntemiyle düzenlediği oturuma katıldı. Ancak bu da taraflar arasındaki gerginliğin hafiflemesine yardımcı olamadı. Doha yönetimi bundan önce Aralık 2019'da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesine katılmıştı. Aralık 2019'da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesine Katar Başbakanı ve yine 24 Mart 2020'de düzenlenen oturumada Maliye Bakanı düzeyinde katılmıştı. Katar Emiri Şeyh Tamim Haziran 2017'den sonra pratikte Fars Körfezi İşbirliği Konseyi liderlerinin düzenlediği hiçbir oturumuna katılmadı.
Telekonferans yöntemiyle düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin son oturumundan 2 ay sonra Katar'ın daimi Birleşmiş Milletler temsilcisi Alya Ahmet bin Seyf Ali Sani, ülkesi Fars Körfezi İşbirliği Konseyi içindeki gerginliği gidermek için hiçbir ön şart ileri sürmeksizin sadece Katar'ın milli egemenliğine saygı duyması temelinde karşı tarafla müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı. Katarlı yetkili Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 23 Mayıs 2017'de Katar Haber Ajansı siber saldırıya uğradı ve 4 ülke ile kriz zemini oluşmuş oldu. Bu saldırı yüzünden Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında birlik ve vahdet kavramı yok olup konsey resmen parçalara bölündü.
Katar ile söz konusu 4 ülke arasında krizin devam ettiğini gösteren bir başka gelişme, Uluslararası Adalet Divanı Katar'ın 4 ülke hakkında bu ülkeyi kuşatma altına aldıkları için açtığı davada kararını açıklamasıydı. Söz konusu 4 Arap rejim, Doha ile Haziran 2017'de ilişkilerini kestikten sonra Katar devletini baskı altında tutmak için bu ülkeyi karadan, havadan ve denizden çok yönlü kuşatma altına aldı. Katar yönetimi kuşatmaya gösterdiği tepkide aynı yılda 4 Arap rejimini Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu ICAO'ya şikayet etti. Ancak 4 ülke ICAO bu dosyaya bakamayacağını ileri sürerek dosyayı 2018 yılında Uluslararası Adalet Divanı'na sevk etti. Uluslararası Adalet Divanı Temmuz 2020'de 4 ülkenin Katar'ın iddianamesini iptal etme talebini bir olumlu oya karşı 15 olumsuz oyla reddetti. Bu mahkemenin söz konusu kararı, Suudi rejimi ve yandaşlarının Katar ile kriz dosyasında bir başka yenilgisi oldu. Uluslararası Adalet Divanı Katar'a yaptırım uygulayan 4 ülkenin talebini reddettikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hollanda Büyükelçisi bir açıklama yaparak Katar ile ihtilaflar ancak Doha yönetimi 4 ülkenin ileri sürdüğü 13 şartı yerine getirdiği takdirde giderileceğini belirtti.
Öte yandan Aralık 2020'de Katar ile 4 Arap rejimleri arasındaki krizin çözümlendiği yönünde bazı haberler çıktı. Kuveyt'in El Ray gazetesi üst düzey diplomatik kaynaklardan naklen geçtiği haberde Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin gelecek liderler zirvesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve konsey dışında Mısır rejimleri Katar ile barışacağını yazdı. Ancak bu habere karşın dört ülke arasında Katar ile barışma konusunda henüz konsensüs sağlanmadığı anlaşılıyor. İlkin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki anlaşmayı olumlu karşılamadı. Zira bu anlaşma Abu Dhabi'nin bilgisi dışında yapılan bir anlaşmaydı. Bu doğrultuda Abu Dhabi Veliaht Prensi Abdulhalik Abdullah Twitter hesabında Riyad ile Doha arasındaki ilişkilerin iyileştiği yönünde çıkan haberlere gösterdiği tepkide Fars Körfezi uzlaşma treni Birleşik Arap Emirlikleri'ne önceden bildirilmeden ve onay almadan asla yerinden kımıldamayacağını kaydetti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'de Riyad ile Doha arasında varılan anlaşmaya tepki gösterdi. Bahreyn parlamentosu 16 Aralık 2020'de bir bildiri yayımlayarak Katar'ı kuşatan ülkelerin Doha ile barışmamalarını istedi. Bahreyn rejimi balıkçılık sektörü ve balıkçıların hakları konusunda Katar ile anlaşmazlık yaşıyor. Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife bu doğrultuda Katar yönetimini suçladı. Bahreyn parlamentosu da bu sorun çözümlenmeden Doha ile barışmamak gerektiğini vurguladı.
Aslında Riyad ile Doha arasında varılan anlaşma da Amerika'nın baskıları ile gerçekleştiği anlaşılıyor. Zira bundan önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner bölgeye bir ziyaret gerçekleştirerek Suudi Arabistan ve Katar yetkilileri ile gerginliklere son vermek üzere müzakere etmişti. Bu arada Katar ile 4 Arap rejimi arasındaki krizin son bulduğu haberi Katar yönetimi 4 ülkenin ileri sürdüğü 13 şarttan hiçbirini yerine getirmediği halde gündeme geldi.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında Lübnan ve Fars Körfezi ülkelerinde yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli yeni programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız.
Bugünkü sohbetimizde ilahi affın tüm günahları kapsayıp kapsamadığı ile ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz.
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allahu Teala Rahman ve Rahim olarak tanıtılmış ve kullarına affedilmeyi vaat etmiş ve umutsuzluğa kapılmaktan men etmiştir. Burada akla gelen soru, acaba bu affın tüm insanları ve tüm günahları kapsayıp kapsamadığı veya bu aftan yararlanabilmek için gözetilmesi gereken bazı şartları olup olmadığı sorusudur.
Rahman ve Rahim olan Allah merhametini ve bağışlayıcı olmasını kullarına lütuf çerçevesinde kendisine gerekli bilmiş ve insanlara birçok kez sınırsız rahmetini vaat ederek onları umutsuzluğa kapılmaktan men etmiştir. Buna göre Yüce Allah Zümer suresinin 53. ayetinde kullarına ilahi rahmetten ümitlerini kesmemelerini emrederek şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هو huvel-gafurur-rahim.
De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
İlahi rahmet kapıları hangi şartların altında olursa olsun ve hangi sorumluluğu taşırsa taşısın tüm insanların yüzüne açıktır. Bunun somut delillerinden biri de ayettir ve Allahu Teala ayette günahkarlardan benim kullarım şeklinde söz eder ve onları kendisine doğru davet ederek geçmiş yaşamlarından tamamen sıyrılarak ilahi rahmet kapısından içeri girebileceklerini vaat eder. Kur'an-ı Kerim kültüründe israfın geniş anlamı vardır ve malda israf etmenin yanında nefse uymakta da israf söz konusudur. Gerçekte günahta israf eden kimse şeytan tuzağına düşmüş ve günah bataklığına saplanmıştır. Bu ayet ise günahkar olup pişmanlık duyan kullara Allahu Teala'ya gönül vermelerini ve ilahi kattan kovulan şeytana kulluk etmemelerini tavsiye ediyor.
Allahu Teala'nın affından yararlanmak için türlü yollar belirlenmiştir ve kim bu yollara başvurursa Allahu Teala'nın bu vaadinden yararlanabilir. Örneğin Yüce Allah Kasas suresinin 67. ayetinde tevbe eden, iman edip salih amellerde bulunan kullarını bağışlayacağını vaat ederek şöyle buyurmakta. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur.
Tevbe eden günahkar insan anadan yeni doğmuş gibi olur. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim işlediği günahtan dolayı tevbe ederse hiç günah işlememiş gibi olur. Ve kim istiğfarda bulunduğu halde günah işlemeye devam ederse Allah'la alay etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in Allah tüm günahları bağışlar derken maksadı insanın günah işlemesi ve ardından Allah bağışlar değildir. Bu ifadenin maksadı günahlar her ne kadar ağır olursa olsun bağışlanabileceği ve ilahi rahmetten ümit kesilmemesidir. Bu ayette ise ilahi mağfiretten yararlanmanın yolu tevbe etmek, Allah'a gerçekten iman etmek ve günahları salih amellerle telafi etmek şeklinde beyan edilmiştir.
Bundan başka Yüce Allah İnfal suresinin 38. ayetinde gelecekte günah işlemeyi terk etme kararını da ilahi aftan yararlanmanın şartlarından biri olarak ifade ederek şöyle buyurmakta. İnkar edenlere sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Yok geri dönerlerse kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir.
Allahu Teala'yı zikretmek ve istiğfarda bulunmak da ilahi aftan yararlanmanın şartları arasında yer alıyor. Nitekim Ali İmran suresinin 135. ayetinde şöyle buyurmakta.
اَلَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.
Muhtaç insanlara borç vermekte ilahi aftan yararlanmaya sebep olan amellerden biri olarak ifade edilmiştir. Nitekim Tegabun suresinin 17. ayetinde şöyle buyurmakta: "Eğer Allah'a rızası uğruna ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir."
Buna göre İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Tevbe dört temele dayanır. Kalpten pişmanlık duymak, dille istiğfarda bulunmak, organlarımızla salih amelde bulunmak ve bir daha günah işlemeye ve kötülüklere geri dönmemeye kesin karar vermek. Dolayısıyla tevbe sadece bir söz değildir. Tevbe için ilkin kalp günahtan pişmanlık duymalı ve nefret etmeli. Ardından dille günahın terk edildiği nefse telkin edilmeli. Daha sonra vücut organları günah yerine iyi işleri yapmalı ve nihayetinde bir daha günaha ve kötülüklere bulaşmama yönünde kesin karar alınmalıdır."
Kim bu merhaleye ulaşacak olursa Allah-u Teala örten anlamına gelen kendi Gafur adıyla o kimsenin günahlarını örtmekle kalmaz, kulu geçmişini telafi etmeye çalıştığını görünce de telafi eden anlamına gelen Cabir adıyla onun geçmişteki kötü amellerini telafi eder ve yerine iyi ameller ve hasenat yerleştirir. Nitekim Hud suresinin 114. ayetinde şöyle buyurmakta: "İyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır."
Burada akla gelen soru, ilahi rahmetin şirk ve küfre bulaşan müşrikleri ve kafirleri de kapsayıp kapsamadığı sorusudur. Zira Yüce Allah Nisa suresinin 48. ayetinde şirkten affedilmez günah şeklinde söz ederek şöyle buyurmakta: "Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını, günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur."
Bu sorunun cevabında şöyle diyebiliriz: eğer Nisa suresinin bu ayetinde müşriklerin affı müstesna sayılmışsa, bu müşrik olarak bu dünyadan ayrılanlar için geçerlidir ve gafletten uyanıp hak yolunu izleyenlere kapsamaz. Zira asr-ı saadette birçok Müslüman eski şirk inancından pişman olmuş ve tevbe ederek İslam dinini benimsemeye karar vermiştir.
Tevbe meselesinde hatırlatılması gereken önemli nokta, tevbenin ölümden önce kabul edilmesidir. Yoksa ölüm işaretleri belirlendiği zaman tevbe etmek kabul görmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 18. ayetinde şöyle buyurmakta:
"وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا."
Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, "Ben şimdi tevbe ettim" diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmışızdır.
Günahların tevbe ederek ve geçmiş hataların ve günahların telafisi için iyi işler yapmak ve günah işlemeyi terk etmeye karar vermekle affedilmesi konusunda hiç kuşku yoktur. Ancak burada akla gelen soru, bu bağışlamanın kul hakkını da bertaraf edip etmeyeceği sorusudur. Gerçekte günahkar insan tevbe etmekle içi ve ruhu temizlenir ve sonuçta üzerinde hakkı olan insanlardan da helallik talep etmeye çalışır. Zira Allah-u Teala kulun ilahi hakkı çiğnediği günahları affeder fakat kendisiyle doğrudan ilgisi olmayan ve çiğnenen hakların durumunda ancak hak sahibinin rızası olursa bağışlar.
Gerçi Allah-u Teala insanları umutsuzluğa kapılmaktan men ettiği için kul hakkı da çeşitli yollardan bağışlanabileceğini umut etmek gerekir. Yüce Allah günahkar kulun tevbe etmesi üzerine ona lütufta bulunmak için hakkını çiğnediği diğer kulun rızasını kazanma zeminini onun günahlarını bağışlamak ve mükafat vermek suretiyle hazırlayarak kul hakkının bağışlanmasına da imkan sağlar ve böylece günahkar kulu onun rızasını kazanır.
Buna göre pazartesi günlerinde ettiğimiz dualarımızda şöyle demekteyiz. Ey Yüce Rabbim, senden benim tarafımdan çiğnenen ve o hakları ödeyemediğim kullarının hakları için senden helallik talep ederek affetmeni niyaz ediyorum ve hacetleri karşılamak elinde olan senden hakkında zulmettiğim o kulunu benden hoşnut etmeni ve bana merhamet inayet etmeni temenni ediyorum.
Bu yüzden Yüce Allah Hicr suresinin 49 ve 50. ayetlerinde kullarını hem gafur ve hem de rahman olmakla beraber günahkarlara özel acı azabı konusunda haberdar ederek şöyle buyuruyor. Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Kuşkusuz eğer Allah-u Teala sadece şefkatli olursa ve günahkar kulların günahlarını yok sayarsa, bu sefer hakları çiğnenen kullarına zulmetmiş olur ki bu da adaletiyle bağdaşmaz. Ve bu konu ilahi azabın var olmasının en önemli hikmetlerinden biridir.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Ulaştırma ve Şehirleşme Bakanı Muhammed İslami, bazı yabancı ülkelerin Ukrayna uçağına nasıl düştüğüne dair öne sürdükleri iddiaların ve bahanelerin siyasi maksatlı olduğunu söyledi. Güvenlik Konseyi nükleer anlaşmanın yürürlüğü için toplandı. İran, COEP ile ilgili yeniden müzakereyi reddetti. Dün insan hakları gruplarından oluşan bir koalisyon Amerikan hükümetine İran'ın korona aşılarına erişimini sağlama ve garanti etmeye çağrısında bulundu. Emir Abdullahyan, İran ve Türkiye arasındaki parlamento ilişkileri iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Türkiye'de son 24 saatte 251 kişi daha koronavirüsten yaşamını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ankara'nın yeşil ışık yakması halinde işgal altındaki Filistin ile ilişkilerini sürdürmek istediğini açıkladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında
Kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.